Ayrım 25.
Sayfa 279. Yeryüzündeki en büyük amaçları bizim topluluğa katılmaktı. Bu gözlerinden okunuyordu. Bazıları ailelerinden, günlük yaşantılarından ya da dinsel etkinliklerden kaynaklanan çatışkıları onları ailelerinin kucağından kopardığında anlattı bize bu duygularını. Sonunda köylüler dünyadaki en büyük güçle tümden parçalanmış oldular. Köylü kızlar bizim çıplak ayaklı, fidan gibi neşeli ve becerikli topluluk delikanlılarının çekiciliğine daha fazla dayanamadılar. Erkek cinsinin yerel temsilcilerinde bu çekiciliklerle savaşacak hiçbir şeyleri yoktu. Topluluk çocukları kızların bu hoşnutluğunu sömürmek, yakınlık duygularından yararlanıp onların orasını burasını tutmak gibi bir şey akıllarından geçirmiyor, kabadayılık etmiyor, bu işten kendilerine bir böbürlenme payı çıkarmıyorlardı. Topluluğumuzun büyükler kuşağı artık işçi üniversitesine, gençlik örgütlerine girmek üzereydi. Gelişmiş, incelmişlerdi. Seçkin, saygılı davranmanın, ilginç konuşmaların tadını almış, bunların çekiciliğini duymaya başlamışlardı. Köylü kızların bizim çocuklara karşı duyduğu yakınlık, sevdalılık biçimini almış değildi. Kızlarımızdan da hoşlanıyorlardı çünkü bizim kızlar zeki, akıllı ve kentli olmalarına karşın burunlarını havaya dikmiyorlardı hiçbir zaman. Aşk serüvenleri daha sonraları yaşandı. Kızlar bizim aramızda kendileriyle buluşup gezecek oğlan bulmak, birini tavlamak ya da bülbül serenatları dinlemekten çok topluluğumuzu, yaşantımızı sevdiklerinden geliyorlardı. Bize her geçen gün biraz daha sokuldular. Tek başlarına gelmeye cesaret edemiyorlardı pek. Birkaç kişi bir olup sıralara oturuyor, çeşit çeşit roman kahramanını büyük bir hayranlıkla sessizce izliyorlardı yalnızca. Belki de içeride ve dışarıda ayçiçeği çekirdeği yemeği yasaklamış olduğumuza şaştıklarından dille tutulmuştu da ondan susuyorlardı, kim bilir. Genç kuşağın yaşantımıza karşı duyduğu ilgi sayesinde çalılı çitler, parmaklıklar ve bahçe kapıları sahiplerinin gözündeki eski önemini yitirdi. Yani demek istiyorum ki özel çiftliklere saldırılmaması gerektiğinin belirtisi olma durumundan çıktılar. Çocuklarımız kısa bir süre sonra işleri öyle ileri götürdüler, öyle yüzsüzleştiler ki aşılması en güç yerlerde adeta gösteri yapmaya, çitleri aşmada Rusya'nın başka hiçbir yerinde görülmeyecek yöntemler uygulamaya başladılar. Ağaç dallarından yapılmış yüksekçe bir çitin ortasından geçirdikleri bir kerestenin iki ucuna iki tahta destek koymuş, böylece çitin boyunu yarıya indirmişlerdi örneğin. Kolamak'la topluluk arasındaki hattın dümdüz bir yol haline getirilmesi işi köylülerin ürünleri pahasına gerçekleştiriliyordu. İşlenen bu günahı doğrusu kabul etmek gerek. 1923 yılı baharında bu hat Ekim demiryoluyla boy ölçüşecek durumdaydı ve özel müfrezelerimizin işini büyük ölçüde kolaylaştırır hale gelmişti. Yemek dağıtımda öncelik özel müfrezelerinde. Saat 12:20 geçe birinci özel müfreze yemeğini bitirir, yola çıkardı. Topluluk nöbeti tutan öğretmen, müfrezenin başındakine bir kağıt verir, bu kağıtta işle ilgili tüm ayrıntılar yazılmış olurdu. Müfrezenin numarası, kaç kişiden oluştuğu, adları, komutanın adı, yapılacak iş ve işi bitirme süresi. Şere bütün bu işlerde yüksek matematik uyguluyordu. Yapılacak işin süresi çok ince hesaplarla saptanmaktaydı. Özel müfreze hızla yola çıkar, 5-6 dakika sonra çocuklar ta ilerideki bir tarlada noktalar gibi görünürlerdi. Herkes birer demet yapar, hemen dağılıp kulübeler arasında yiterdi. Bundan sonra ben, topluluk nöbetindeki öğretmenle iki laf edinceye dek ikinci bir özel, 3S ya da belki 3M müfrezesi işten dönerdi. Kısa bir süre içinde koca bir tarla müfrezelerimiz tarafından biçilmiş olurdu. Buz mahzenin tepesine tünemiş olan Toska seslenirdi o zaman. 1T dönüyor. Bakardık, gerçekten de 1T tek sıra olmuş, çiftçilerin tarlalarını çevirdiği bir çitin arkasından birer birer dökülmekte. 1T çift sürme ve tohum ekme müfrezesinin numarasıdır. Genellikle atlarla çalışır. Sabah 5:30'da yola çıkmışlardır. Başlarında Belukin vardır. Buz mahzeninin üzerinden Toska'nın gördüğü kişi Belukin'dir. 5 dakika sonra toplam 6 kişiden oluşan 1T bahçededir. Müfreze ağaçlar altındaki bir masada çökerken Belukin nöbetçi öğretmenine raporunu verir. Raporda müfrezenin işe başlama ve işi bırakma saati yazılmış ve Rodimçik tarafından imzalanmıştır. Belukin her zamanki gibi neşe içindedir. 5 dakikalık bir gecikme var, tamam mı? Suç donanmanındır. İşe gitmek için kayığı beklemek zorunda kaldık. Mitka vurguncuları götürdü kayıkla, tamam mı? Ne vurguncusu diye sorardı nöbetçi öğretmen, meraklanmıştı. Bilmiyor musun? Meyveli kiralamaya geldiler. Sahi mi? Kıyıdan öteye geçmelerine izin vermedim. Ne yani dedim. Siz karşımıza elmalara yumulacaksınız da biz avucumuzu mu yalayacağız? Haydi sepet havası. Geldiğiniz gibi gidin bakalım ahbap çavuşlar. Haydi kıyıya. Oo merhaba Anton Semyonovich. Ne var ne yok? Merhaba Matyev. Söylesenize Tanrı aşkına. Şu Rodimçik'i ne zaman sepetleyeceksiniz? Biliyor musunuz Anton Semyonovich? Bu bizim için bir yüz karası. Onun gibi bir adamın toplulukta dolaşması herkesin canını sıkıyor. Gururumuza dokunuyor doğrusu. İnsan çalışma isteğini bile silip götürüyor bu adam. Sonra da kalk onun gibi birisine rapor imzalat. İyi be, olur mu yani? Bu Rodimcik topluluktaki herkesin gözüne batıyordu. Yeni topluluktakilerin sayısı 20'ye geçmişti. Hepsinde işi başından aşkındı. Özel müfrezeler yalnız tarlalarda çalışıyor, şerede işleri onların yardımıyla yürütüyordu. Ahırlar, atların bakımı, durmadan büyüyen domuz ahırlarının bakımı oradaki çocuklar tarafından yapılıyordu. Meyveliği adam etmek için çok adam gerekliydi. Bütün çabalar o yönde harcanıyor, herkes o işte çalışıyordu. Meyvelik 4 desetinlik bir alanı kaplıyordu. Bu topraklar genç fidanlarla doluydu. Şere buranın altını üstüne getiriyor, örnek bir meyvelik oluşturmaya çabalıyordu. Meyvelik topraklarını sürdürdü, ağaçların köklerini havalandırdı, ağaçları budadı, fazlalıkları mantarları temizletti, frenk üzüm yataklarının otları ayıklandı, tarhlar oluşturuldu, çiçeklikler hazırlandı. Yeni yapılan serimiz ilk ürünlerini baharda verdi. Irmak kıyılarına da harıl harıl çalışıyordu çocuklar. Burada su yolları kazılıyor, suların taşıdığı pislikler temizleniyordu. Yeni topluluktaki onarım işleri de neredeyse tamamlanmak üzereydi. Biriketten yapılma ahırın tavanı akıyor diye telaşlanmıyorduk artık. Bu yapının damı muşambayla kaplanmıştı. İçinde de marangozlar çalışıyor, bir bölümünü domuz yemliği haline getiriyorlardı. Şeren'in hesaplarına göre burada 150 domuz barındırılabilirdi. Yeni topluluktaki yaşantı hele hele kışın hiç de iç açıcı değildi. Eski topluluk az çok oturmuştu. Her şey düzene konmuş, işler tıkır tıkır yürür hale gelmişti. Öyle ki sıvasız duvarları ya da günlük yaşantımızın güzellikten uzak eksiklikleri bile gözümüze görünmüyordu. Matematiksel bir uyum, temizlik ve ince elenip sık dokunarak kurulan ve yürütülen düzen, güzellikten yoksun görüntüleri örtüyordu. Yeni topluluk, kolamak eteklerinin yabanıl güzelliği, yüksek yamaçları, meyvalığı, büyük, güzel binalarına karşın yıkıntı olmaktan kurtulmuş değildi. Yapı artıkları, kireç kuyuları, orada burada insan boyunu geçmiş otlarıyla beni bile ürkütüyordu. Öyle ki zaman zaman burayı hiç adam edemeyecekmişiz gibi geliyordu bana. Burada hazırlıklar tamamlanmış değildi gerçekten. Yaşanacak hali yoktu Trepke'nin. Yatakhaneler onarılmış, hazır edilmişti ama doğru dürüst bir mutfak ve içine oturulabilecek bir yemek salonu yoktu. Mutfak az çok düzene kondu, bu kezdekiler olmadığından işe yaramıyordu. Bütün bunlar bir yana, personel sorunumuz vardı. Yeni toplulukta işleri çekip çevirecek kimse yoktu. Bütün bunların sonucu olarak yeni topluluğun onarılması gibi korkunç büyük bir işi canla başla başarmış, dişinin tırnağına takmış olan çocuklar oraya gidip bir an önce yerleşmeye hevesli görünmüyorlardı. Örneğin Bratchenko iki topluluk arasında her gün 20 kilometre yol gidip gelmeye, bunun için açlığa, uykusuzluğa katlanmaya razıydı da oraya taşınmaya istekli değildi. Orada oturmak bize yakışmaz diyordu. O saççı bile Trepke'ye gitmektense topluluktan ayrılırım daha iyi diye düşünüyor, bu düşüncesini açık açık söylüyordu. Eski topluluğun önde gelenleri, buradaki canlılığı sağlayan kan damarları birbirleriyle öyle kaynaşmıştı ki içlerinden birini bile koparıp ötekine göndermek hepsinin neşesini kaçıracaktı. Bunları yeni topluluğa yerleştirmek hem Trepke'yi hem de bu çocukları tehlikeye atmak demek olacaktı. Bu gerçeği çocuklar bile kavramışlardı. Bizim çocuklar cins at gibidir diyordu Karabanov. Burun gibi birine koşumları tak, dizginleri elinde tutarak onu doğru yöne dehle, kaymak gibi gider, keyfine de diyecek yoktur. Ama başıboş bırak, balıklama koşarak bir tepeye bindirecek, kendi boyununda arkasındaki arabayı da paramparça edecektir. Bu nedenle yeni yerimizde çok daha değişik bir topluluk oluşmaya başladı. Buraya yolladığımız çocuklar çok hareketli, çok etkin olmadığı gibi sorun yaratan haylaz çocuklar da değillerdi. Beraberlik ruhunun gelişmesi, olgunlaşması açısından gereğiydi bu topluluk. Eğit bilimsel kuralları dikkate alarak yapılan bir seçmenin sonucuydu bu. Küçüklerin arasından birden çıkıveren ya da bir yeni gelenler kümesiyle aramıza katılan ilginç kişiler, kazara bunların içine düştüğünde hemen kolları sıvayıp işe giriştiğinden, kendilerini gösterme olanağı bulamadıklarından sıradan birer trepker olup çıkıyor, kurların arasında yanıp gidiyorlardı. Trepker'in bu durumu ve tüm sorunları beni de, öğretmenleri de, topluluğun öteki üyelerinde hayli üzüyor, düşündürüyordu. Tembeldi bunlar, açgözlüydüler. Dilenmek gibi ölümcül bir günahı bile işliyorlardı. Eski toplulukta yaşayanları kıskanıyor, bu tarafa imrenerek bakıyor, hatta burada akşam yemeğinde şunun verildiği, buradakilere şunların geldiği, oysa kendilerinin bu tür yiyecekleri koklayamadığı konusunda şaşırtıcı söylentiler çıkarıyorlardı. Düpedüz, yiğitçe karşı koyma yeteneğinden yoksundular. Köşeye bucağa gizlenip fısıldaşıyor, surat asarak, terslik taslayarak görevlileri rahatsız ediyorlardı. Asıl topluluktaki çocuklar, Trepkelilere karşı azarlayıcı bir tavır içine girmişlerdi bile. Bir bakardık, Zadorov ya da Volokov yeni topluluktan birini getirmiş, kolundan tutup mutfağın kapısından içeri tıkıyor. Doyurun şu açı. Aç çocuk, başlangıçta sözüm ona utanır, yemek istemezdi. Aslına bakarsanız yeni topluluktaki çocuklar daha iyi besleniyordu. Sebze bahçemiz oraya daha yakındı. Ayrıca değirmenden de bir şeyler alabiliyorlardı. Bir de kendi ineklerimiz vardı. Uzak diye eski topluluğa süt göndermenin güç olduğu öne sürülüyordu. Ve nedense atlardan birini kısa bir süre içinde olsa bu işe ayıramıyorlardı. Trepke topraklarında kaytarmacılardan ve hiçbir şeyden hoşnut olmayan nane molalardan oluşan bir topluluk gelişmekteydi. Daha önce de belirttiğimiz üzere bunun çeşitli nedenleri vardı. İçinde bulunduğumuz koşulların ve özellikle gerçek bir çekirdek oluşturma yetisine sahip kişilerin bulunmayışının, öğretmenlerin yetersiz çalışmalarının doğal sonucuydu bu. Kimse gelip bizim toplulukta öğretmenlik yapmak istemiyordu. Hem parası az hem de çalışma koşulları güçtü bizim işin. Halk Eğitim Bakanlığı kimdir nedir diye düşünmeden eline geçeni, Rodimcik gibilerini ve ondan kısa bir süre sonra aramıza katılan Deryuchenko gibilerini öğretmen diye atıyordu topluluğa. Bu iki öğretmen karılarıyla çocuklarıyla geldiler. Topluluktaki en rahat barınaklara yerleştiler. Hiç sesimi çıkarmadım. Böyle de olsa adam bulduğumuza şükrediyordum. Deryuchenko'nun tipik bir petyuracı olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyordu. Rusça bilmiyordu. Topluluğun tüm odalarına Şevçenko'nun ucuz resimlerini astı ve hemen en iyi becerdiği işe Ukrayna türküleri söylemeye koyuldu. Deryuchenko henüz gençti. Dört bir yanı Ukrayna ulusal giysisinin ve oyunlarının bir parçası olan yerli sopa gibi lüle lüleydi. Bıyıkları kıvırcıktı örneğin, saçları kıvırcıktı ve işlemeli Ukrayna gömleğinin yakasına iliştirdiği boyun bağı bile lüle lüleydi. Böyle bir adam bizim aramıza katılıp Ukrayna ulusunun yüce davasıyla hiçbir ilişkisi olmayan işler yapacaktı. Ha adamın anasına sövmüşsün, ha ondan bu tür işleri yapmasını beklemişsin. Topluluk nöbet tutmak, domuz ahırını denetlemek üzere belli aralıklarla hayvanların yanına gitmek, özel müfrezelerin işe başlama bitirme saatlerini denetlemek ve çalışma nöbeti olduğu günler çocuklarla birlikte işçi gibi çalışmak. Olur şey değil. Bütün bunlar onun görüşüne göre gereksiz, bir sonuca ulaşmayacak işlerdi. Ve bu topluluk falan da hikayeydi. Evrensel sorunlarla şu kadarcık ilgisi olmayan bu çabalar boşa harcanıyordu. Rodimcik de Deryuchenko'dan aşağı değildi. Hatta ondan da beter sayılırdı. Rodimcik bu dünyaya geleli 30 yıl olmuştu. Daha önce çeşitli görevlerde çalışmıştı. Suçlu soruşturma bürosunda, kooperatiflerde, demir yollarında aradığını bulamamış, son olarak çocuk yuvalarında eğitimcilik yapma işine el atmıştı. Kırmızı suratı kırış kırıştı ve gariptir, deriden yapılma eski bir para kesesini andırıyordu. Yassı ve yamuk burnu yana yatmıştı. Kulakları yaşam izi taşımayan pörsük parçalar gibi yapışmıştı kafatasına. Hafif çarpık olan ağzı, kullanına kullanına eskimiş, orası burası yırtılmış, hatta rastgele kullanılmaktan lime lime olmuş gibi duruyordu. Topluluğa gelip ailesiyle birlikte yeni onarılmış bir eve yerleştikten sonra bir hafta ortalıkta dolaştı, sonra ansızın yok oldu Rodimcik. Bana bir not gönderip çok önemli bir işin çıktığını söylemeyi yeterli görmüştü. 3 gün sonra bir at arabasına kurulmuş olarak çıka geldi. Arabanın ardına bir inek bağlıydı. Çocuklara ineği bizimkilerin yanına koymasını söyledi. Şere bile bu beklenmedik gelişme karşısında şaşkınlıktan bir şey diyemedi. 2 gün sonra bana geldi Rodimcik. Burada çalışan öğretmenlere karşı böyle davranılacağı aklın ucundan geçmezdi doğrusu diye kükredi. Pes vallahi. Çarlık günlerinin geride kaldığını unutmuş herkes galiba. Herkes kadar benim de çocuklarımda süt içmeye hakkı var. Hükümetin bana süt vermesini beklemedim de kendi başımın çaresine baktım diye böyle mi ödüllendirilecektim? Yok, canımdan artırdığım parayla kendime bir inek aldım ve tek başıma buralara getirdim diye bu mu yapılacaktı bana, sorarım. Bu davranışımla ölünecek yerde itip kakıyorlar beni. Hele o zavallı ineğime ne yapıyorlar? Toplulukta bunca saman var, ayrıca kepek geliyor, başka yemler geliyor. Değirmenden hepsi de indirimli olarak alınıyor. Ama ne yapıyorlar? Tüm inekler besleniyor, benimki açlıktan kıvranıyor. Çocuklar hiç utanmadan karşılık veriyor bir de. Burada herkesin kendi ineği olsaydı yanmıştık diyorlar. Öteki inekler temizleniyor, benimki ise 5 gündür temizlenmedi. Her yanı kir içinde. Karım ineğin peşinden koşacak, bir de onun temizlenmesine uğraşacak öyle mi? Buna bir şey demedik, ineğimize bakalım dedik. Bu kez tırmık vermiyor çocuklar, kürek vermiyor. Hayvanın yatması için saman da vermiyorlar. Alt tarafı saman yani. 3 kuruşluk saman, bunun lafı mı olur? Sizi uyarıyorum. Gerekli önlemleri almak durumunda kalacağım. Parti üyesi değilsem ne olmuş yani? Eskiden partiliydim. İneğime iyi bakılmasını istemek hakkımdır. Boş gözlerle baktım bu adamın suratına. Ona Meram anlatmanın bir yolu var mıdır acaba diye düşündüm. Bağışlayın beni Rodimcik, pek anlayamadım diye söze başladım. Sizin şu inek kendi malınız değil mi? Nasıl olur da ötekilerle bir arada bakılabilir? Hem siz bir eğit bilimcisiniz değil mi? Bakın kendinizi çocuklarımızın önünde ne duruma sokuyorsunuz? Ne demek yani? Ben bir şey dilenmiyorum ki diye homurdandı Rodimcik. Yem parasını da çocukların emeğinin karşılığında vermeye hazırım. Çok pahalı değilse elbet. Şunu da söylemek isterim ki çocuğumun kapşonu gitti diye ortalığı birbirine katmadım ben. Bu mal çalınmıştır ve hırsız çocuklardan biridir pekala. Onu Şere'ye gönderdim. Şere bu arada şaşkınlığından kurtulmuş, aklını toparlamış, Rodimcik'in ineğini ayırmıştı. Birkaç gün sonra tümüyle gözden gitti inek. Sahibi hayvanı satmıştı. Aradan 2 hafta geçti. Volokov bir genel toplantıda şu soruyu ortaya attı. Bu ne demek oluyor? Açıklansın. Rodimcik neden topluluğun sebze bahçesinden patates çıkarıyor? Kendi mutfağımıza patates çıkartmıyoruz. Rodimcik özel tenceresine patates kaynatıyor. Buna ne hakkı var? Öteki çocuklar da Volokov'u desteklediler. Zadarov şöyle dedi. Burada önemli olan patates değil. Çoluğu çocuğu var. Doğru dürüst isteseydi kimse ondan 2-3 patatesi esirgeyecek değildi. Rodimcik burada ne işe yarıyor? Bunu sormak gerek. Bütün gün odasında oturuyor ya da köye iniyor. Çocuklar kirpas içinde. Onu neredeyse hiç görmüyorlar. Birer yabanıl gibi yaşıyorlar. Gidip bir rapor imzalatacaksın, yok. Ya uyuyordur ya da yemek yiyordur. Ya da yalnızca işi vardır, bekleyeceksin. Onun topluluğa ne yararı var? Öğretmenlerin sorumluluklarını nasıl çalışacaklarını biliyoruz diye atıldı Taranes. Rodimcik de öğretmen mi yani? Çalışma nöbeti ondayken özel müfrezeyle işe çıkıyor, elinde çapa yarım saat kadar dikiliyor ortalıkta. Sonra biraz işim var deyip tüyüyor. Bir daha yüzünü görene aşk olsun. 2 saat kadar sonra elinde torba köyden geldiği görülüyor. Evine yiyecek taşıyor adam. Gerekli önlemleri alacağıma çocuklara söz verdim. Ertesi gün Rodimcik'i odama çağırttım. Ta akşama doğru geldi. Yalnız kaldığımızda onu güzel güzel eleştirmeye başladım ama ben ağzımı açar açmaz atıldı. Ağzından neredeyse köpükler çıkıyordu. Öylesine öfkelenmişti. Bunların kimin başının altından çıktığını bilmiyor değilim. Biri buradan benim ayağımı kaydırmaya çabalıyor. Kimden söz ettiğimi biliyorsunuz. Şu sizin Alman'ın naneleri bunlar. Onun ne mal olduğunu sizin de artık bilmeniz gerek Anton Semyonovic. Artık burama geldi. Parasını vermeye razı olduğum halde ineğime samanı çok gördüler. Hayvanı sattım, çocuklarım süssüz kaldı. Ta köyden süt taşımak durumundayız. Biliyor musunuz bunu? Şeren'in prensini neyle beslediğini sorsanıza. Biliyor musunuz ne yiyor o hayvan? Hayır, ben size söyleyeyim. Tavuklar için alınan darıyla lapa yapıyor prensini. Evet, darıyla. Kendi elleriyle pişirip köpeğe yediriyor. Tek kuruş para da ödemiyor elbet. Bu köpek topluluğun malı olan darıyı bedava olarak ve de gizlice yiyor. Neden? Çünkü adamın biri tarımcılık etiketinden ve kendisine olan güveninizden yararlanıyor. Nereden biliyorsunuz peki diye sordum. Elimde kanıt olmasa böyle bir şey öne sürer miyim sanıyorsunuz? Ben yaş tahtaya basmam. Bakın işte. elini ceketinin iç cebine soktu. Küçük bir paket çıkardı. Kağıdı açtı. Siyahımsı beyaz renkli garip bir karışım vardı kağıtta. Şaşkınlık içinde ne bu diye sordum. Söylediklerimin doğruluğunu kanıtlayacak bu işte dedi. Bu gördüğünüz prensin dışkısıdır. Dışkı anlıyor musunuz? Bunu elime geçirinceye dek canım çıktı ama sonunda başardım. Hayvan ne sıçıyor görüyor musunuz? Darı, gerçek darı. Ve sanıyor musunuz ki parasını verip de alıyor bunu şere? Hayır, kilerden yürütüyor. Bana bakın Rodimcik dedim. Siz bu işi bıraksanız iyi olacak. Ne demek yani? İşten çekileyim mi demek istiyorsunuz? Hem de bir an önce. Bugünkü tarihle çıkışınızı hazırlayacağım. Kendi isteğinize ayrılmak için bir dilekçe verin. Böylesi daha iyi olur. Bu işin peşini bırakmayacağım ama. Tamam, bırakmayın. Ama ben sizin çıkışınızı hazırlayacağım gene de. Rodimcik odamdan çıktı. İşin peşini de bıraktı. Ve 3 gün sonra taşındı. İyi ama yeni topluluğun durumu ne olacaktı? Trepkeliler hiç de iyi birer topluluk üyesi olmadıklarını göstermişlerdi. Bu duruma daha fazla göz yumamazdık. Adım başı kavga ediyor, birbirlerinin eşyalarını çalıyorlardı. Toplulukta işlerin iyi yürümediğini gösteren bir işaretti bu. Şu lanet olası işe uygun insanları nereden bulmalıydı acaba? Gerçek insan gerekliydi buraya. Hay Allah, güç işte insan bulmak, güç iş. Gençlik kolu. 1923 yılında Gorki askerlerinden oluşan düzenli ordu yeni bir kaleye yaklaştı. Bu kalenin adı Gençlik Kolu'ydu, Komsomol ve inanılması güç bir yolla saldırıyla ele geçirildi. Gorki topluluğu hiçbir zaman için kapalı bir okul niteliği göstermedi. Daha 1921 yılında çevre nüfusu denen kimselerle çok çeşitli ve yaygın bağlar oluşturmuştuk. En yakın komşularımız toplumsal ve tarihsel nedenlerle düşmanlarımızdı ve bunlara karşı elimizden geldiğince savaştık. Ama aynı zamanda ve büyük ölçüde toplulukta kurduğumuz işlikler sayesinde savaştığımız bu düşmanlarla ekonomik ilişkiler sürdürüyorduk. Ancak topluluğun ekonomik ilişkileri düşmansı bölgenin sınırlarının çok ötesine uzanmıştı. Çünkü köylülere yaptığımız işler karşılığında çok uygun ücretler alıyor, sanayi hizmetlerimizi Storojevo'ya, Maçuki, Brigadirovka gibi uzak topraklara dek yayıyorduk. 1923 yılında bize en yakın olan büyük köylerle Gonçarovka, Pirogovka, Andriyushevka, Zabilovka gibi yörelerle ekonomik alanın dışındaki konularda da ilişki kurmuş bulunuyorduk. Bizim Argo gemicilerinin ilk seferleri yerel bir dişinin güzelliğinin gözden geçirilmesi ya da saç tuvaleti, boy poz ve gülümsemeler alanındaki kişisel özelliklerin sergilenmesi gibi son derece estetik amaçlara dayanıyordu. Köy yaşamının okyanusunda yapılan bu ilk yolculuklar bile toplumsal bağların bir hayli gelişmesine yol açtı. İşte topluluğumuz üyelerinin gençlik kolu üyeleriyle ilk tanışmaları bu döneme rastlar. Bu köylerdeki gençlik kolları gerek nitelik gerek nicelik açısından son derece zayıftı. Köy gençlik kolları üyelerinin derdi günü kızlar ve içkiydi. Bu durumun pek sık olmasa da bizim çocuklar üzerinde kötü etkileri oluyordu. Ancak gün geldi, yeni topluluğun karşısında Kolomak Irmağı'nın sağ tarafında bir tarım arteri örgütlenmeye başladı. Bu örgüt oluşturanlar başlarını hiç de istemeyerek köy sovyetiyle ve de tüm köy halkıyla derde soktular. Onların düşmanlığını kazandılar. Bunun üzerine bizim çocukların hak damarı kabardı ve gençlik kolu saflarına katılıp artelcileri savunmaya kalktılar. Böylece artelci gençlerle bizim çocuklar arasında yeni dostluklar kurulmuş oldu. Bizim çocuklar yeni artelin başındaki derdin nereden kaynaklandığını en ince ayrıntısına varıncaya dek biliyorlardı. Artel yöneticilerinin bu örgütü kurmada karşılaştıkları ve göğüslemek durumunda oldukları tüm güçlüklerden haberliydiler. Her şeyden önce zengin köylülerin yani kulakların oturduğu bölgelerde artel kurulacağı haberi korkunç bir bomba gibi patlamış, bu yüzden çiftçiler el ele verip korkunç bir direnç göstermeye kalkışmışlardı.